Ajans Dijital'e hoş geldiniz. 27 Ağustos 2026 Perşembe sabah özetinde aynı sorunun farklı yüzlerine bakıyoruz. Teknoloji, bilim ve para kararlarımızı hızlandırırken kontrol kimde kalacak?
Elimizde ameliyat sonrası kanser nüksünü azaltmayı hedefleyen kişiye özel bir aşı var. Reklam bütçelerini yönlendirecek algoritmalar var. Yoğunluktan zorlanan GitHub var. Bir de denizde otonom araçlar, midyelerin sessiz alarmı ve Avrupa'nın yangın riski var. Yani hız kadar denetim meselesi de masada.
İlk haber doğrudan insanın bekleme odasındaki kaygısına dokunuyor. Ciddi melanom ameliyatı geçirmiş biri kontrol randevusuna giderken acaba geri dönecek mi sorusunu yanında taşıyor. Moderna'nın açıkladığı sonuçlar işte o sorunun ağırlığını biraz azaltabilir.
Moderna, kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı intiseran autojenin pembrolizumab adlı immünoterapi ile birlikte verildiğinde faz 3 deneyinde olumlu sonuç verdiğini açıkladı. Deney 1137 melanom hastasında yapıldı ve şirket hastalığın nüksü ya da yayılması açısından anlamlı iyileşme olduğunu söylüyor.
Dur, burada beni asıl şaşırtan şu. Bu bildiğimiz aşı gibi herkese aynı şişeden yapılan bir şey değil, değil mi? Hastanın kendi tümöründen yola çıkılıyor.
Evet, mesele tam da bu. Tümörden örnek alınıyor, sağlıklı kan hücreleriyle karşılaştırılıyor ve kanser hücresini ayırt ettirecek mutasyon izleri seçiliyor. Sonra vücuda bu izleri tanıtacak mRNA hazırlanıyor. Amaç bağışıklık sistemine "aradığın hedef bu" diye kişisel bir eşkal vermek.
Bu tıp için seri üretimden terzi usulüne geçiş gibi. Ama burada hemen frene de basmak gerekiyor galiba. Çünkü Moderna henüz faz 3'ün sayısal sonuçlarını paylaşmadı.
Aynen. Umut var ama kesin tablo için ayrıntılı veriyi görmek gerekiyor. Erken aşama çalışmada nüks riskinde %50, uzak metastaz riskinde %60 azalma bildirilmişti. Bu güçlü bir işaret. Ama erişim tarafı zor. Kişiye özel üretim karmaşık ve Reuters'ın aktardığı tahmin tedavi başına yaklaşık $200.000 düzeyindeydi.
Yani akılda kalacak cümle şu. Bu haber umut satmıyor ama kanser tedavisinde her hastaya aynı protokol fikrini ciddi biçimde sarsıyor. Sağlıkta kararları kişiselleştiren mRNA'dan, reklam bütçelerini kişiselleştiren algoritmalara geçelim.
Gartner'ın yeni öngörüsü, 2028'e gelindiğinde küresel reklam harcamalarının %70'den fazlasının yapay zeka etkisindeki self-service platformlardan yönetileceğini söylüyor. ABD için bu oran %80'e çıkabilir. Bu sadece reklamın nerede görüneceği değil, paranın hangi mantıkla dağıtılacağı meselesi.
Bir marka yöneticisini düşünün. Ekranda kampanya paneli açık ama asıl soru ucuzladı mı değil, bu platform bana neyi göstermiyor oluyor. Ben burada kapalı kutu tarafına takılıyorum.
Haklısın. Çünkü algoritma hedef kitleyi seçiyor, fiyatı etkiliyor, gösterim zamanını ayarlıyor ve sonra başarı raporunu yine kendi veriyor. Küçük işletme için faydası var. Daha az teknik bilgiyle reklam açabilir. Ama risk şu, ölçümü sadece platforma bırakırsan hem hakem hem oyuncu aynı kişi oluyor.
Yani pazarlamacının işi düğmelere basmak değil, düğmelerin arkasındaki varsayımları sorgulamak olacak. Bu biraz muhasebecinin hesap makinesi kullanması gibi. Makine hızlıdır ama hangi hesabın yapılacağı hala insan kararıdır.
Bundan çıkan pratik sonuç şu, 2028'e giderken markalar bağımsız ölçüm ve platformlar arası karşılaştırma kurmadan yapay zekaya bütçe teslim etmemeli. Algoritmalar işleri hızlandırırken altyapıların bu hıza dayanıp dayanmadığını GitHub kesintisi çok somut gösterdi.
GitHub tarafında pazartesi yaşanan kesinti 7 saati aştı ve şirket bunun kapasite baskısından kaynaklandığını açıkladı. Teslim tarihine saatler kala kod deposuna erişemeyen bir geliştirici için bu uzak bir teknik sorun değil. İşin kapısının kilitlenmesi.
Bir de arka plandaki sayı çarpıcı. GitHub'da aylık commit yani koda yapılan kayıtlı değişiklik sayısı Nisan'dan bu yana 1,4 milyardan 2,9 milyara çıktı. 4 ayda 2 kattan fazla artıştan söz ediyoruz. Şirket bunun kesintiyi mazur göstermediğini de özellikle söylüyor.
Ben burada şunu merak ediyorum. Bu artış sadece daha çok geliştirici çalışıyor demek mi yoksa yapay zeka destekli kod üretimi sistemi daha hızlı mı yoruyor?
Bunu net ayıran veri verilmedi, o yüzden kesin konuşamayız. Ama yapay zeka ile kod yazma, otomasyon ve kurumsal kullanımın birlikte yükü artırdığı anlaşılıyor. Sorun sadece çok trafik gelmesi değil, başarısız isteklerin tekrar tekrar denenip trafiği daha da şişirmesi. Kalabalık bir gişede herkesin aynı anda geri dönüp tekrar sıraya girmesi gibi.
Aklımızda kalsın. Üretkenlik artışı, dayanıklı altyapı yatırımı yoksa kırılganlığı da büyütüyor.
kod depolarındaki yoğunluktan evdeki büyük ekranda içerik tüketimini yeniden düzenleyen YouTube'a uzanalım.
YouTube, internete bağlı televizyon uygulamasını yeniledi. İçerik üreticileri oynatma listelerini artık dizi gibi düzenleyebilecek. Programlar ve podcastler sekmeleri geliyor, Shorts erişimi kolaylaşıyor ve 4 haneli hesap kilidi ekleniyor.
Evde aynı televizyonu paylaşan aileler için hesap kilidi küçük gibi duruyor ama öneri algoritmasının ev halkını birbirine karıştırması gerçek bir mesele. Bir kişinin yemek videosu merakı, diğerinin bütün ekranını kaplayabiliyor.
Burada YouTube'un hedefi açık. Salon ekranında klasik televizyonun alışkanlıklarını kendi içine almak. Sezon, bölüm, program rafı, podcast sekmesi, bunlar rastgele video hissini azaltıp düzenli izleme davranışı kuruyor. Üretici için de katalog yönetimi daha önemli hale geliyor.
Ama Shorts'un televizyona daha belirgin taşınması beni biraz ikilemde bırakıyor. Dikey kısa video, koltukta uzun izleme niyetini bölmez mi?
Bölebilir ama platform açısından amaç tek bir izleme biçimine mahkum kalmamak. Aklımızda şu kalsın, YouTube artık sadece telefon molası değil, salonun program akışını da tasarlamak istiyor. Ekranın tüketim biçimi değişirken, içerik tarafında Netflix ve AMC casusluk gerilimini ortak yapımla büyütüyor.
Netflix ve AMC, John R. Maxim'in Bannerman romanlarını diziye uyarlıyor. İlk iki bölümü Shane Black yönetecek. Craig Silverstein de showrunner olarak projenin yaratıcı liderliğini üstleniyor.
Beni burada tür karışımı heyecanlandırıyor. Emekli bir örtülü operatörün Connecticut banyosunda sıradan hayat kurmaya çalışması var. Eski düşmanlar, devletin tedirginliği ve pes etmeyen bir eski polis de bu huzuru bozuyor. Casusluk, mutfak penceresinden görünen huzursuz komşu hissiyle birleşebilir.
Shane Black deyince tempolu diyalog ve suçla mizahın yan yana durduğu işler akla geliyor. Ama televizyona yazar ve yönetmen olarak ilk ciddi adımı olması da ayrı bir merak konusu.
Bir de Netflix ile AMC'nin ilk orijinal ortak yapımı olması önemli. Yayın lisansından üretim ortaklığına geçiyorlar. Bu platformların tek başına her şeyi taşımak yerine güçlü katalog ve tür uzmanlığı aradığını gösteriyor. Aklımızda şu kalsın, Bannerman'ın vaadi patlamadan çok saklanan geçmişin gerilimi. Kurguda banyoya saklanan ajanlardan, gerçek dünyada teknoloji milyarderlerinin tarihi mülklere yönelmesine geçiyoruz.
Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, İrlanda'daki tarihi Strange Kalası satın aldı. Bedel resmi açıklanmadı. Kaynaklar 20 ila 30 milyon euro aralığından söz ediyor.
Bu haber magazin gibi görünüyor ama servetin simgesel yönünü anlatıyor. Dijital platformlardan kazanılan para sonunda taş, arazi, nehir kıyısı ve tarihi miras gibi çok fiziksel varlıklara dönüşüyor. Meta'nın Avrupa operasyonlarında Dublin'in önemi de bu ilgiyi daha anlamlı kılıyor.
Yerel halk açısından da garip bir sahne. Waterford kıyısındaki 19. yüzyıl yapısının yeni sahibi, sosyal medya çağının en görünür isimlerinden biri. Kale duvarıyla bildirim ekranı yan yana gelince insan durup bakıyor.
Buradaki kritik nokta, mülkün tarihi dokusunun nasıl korunacağı. Aklımızda şu kalsın, teknoloji serveti soyut değildir. Eninde sonunda şehirleri, toprakları ve kültürel mirası etkiler. Kalenin tarihi taşlarından denizde test edilen yeni nesil insansız savunma teknolojisine daha ciddi bir başlığa dönüyoruz.
Aselsan'ın kamikaze insansız deniz aracı Tufan, Teknofest Mavi Vatan'da ilk kez denizde sergilendi. 50 knot üzeri hız, yaklaşık 200 deniz mil menzil ve sürü halinde otonom görev yapma kabiliyetinden söz ediliyor.
Burada önemli olan tek tek aracın hızlı olması değil, birlikte hareket edebilen bir ağ fikri. Deniz harbi uzun süre büyük platformlar, yani gemiler ve denizaltları üzerinden düşünüldü. Tufan gibi sistemler ise daha küçük, daha otonom, koordineli araçların savunma hesaplarını zorlaştırabileceğini gösteriyor.
Şirket, oyunun kurallarını değiştiren diyor. Ama bunu pazarlama dili olarak mı okumalıyız, yoksa teknik olarak gerçekten yeni bir katman mı var?
İkisi arasında dikkatli durmak gerekir. İddia büyük, kanıt için gerçek operasyon koşullarında dayanıklılık, haberleşme kesintisinde davranış, hedef ayırt etme ve komuta zinciri gibi başlıklar görülmeli. Ama GNSS ve haberleşme kısıtlandığında göreve devam edebilme iddiası, sürü görevleriyle birleşince ciddi bir konsept değişimine işaret ediyor.
Savunma teknolojisinde akılda kalacak cümle şu: hız önemli ama belirleyici olan artık koordinasyon ve kesinti altında karar verebilme. Denizde otonom araçların hareketinden denizin en sessiz filtreleri olan midyelerin tehdit algısına geçiyoruz.
Danimarka'dan gelen çalışma, mavi midyelerin parazit tehdidi algıladığında suyu süzme hızını ciddi biçimde azalttığını gösterdi. Bir parazit türünde süzme 1/3'den fazla düşüyor, ikinci türle yarıdan fazla azalıyor. Hatta parazitin yaşam döngüsünde rol oynayan zararsız salyangozun kimyasal sinyali bile %42'lik azalma yaratıyor.
Midyenin korkması kulağa insani bir kelime gibi geliyor. Ama burada ölçülen şey çok somut. Kapakçığı ve sifonu kısıyor, daha az su alıyor. Yani kendini korurken beslenmeyi de azaltıyor.
Evet, buna korku ekolojisi deniyor. Yırtıcı ya da parazit sadece avlayarak değil, varlık işaretiyle de ekosistemi değiştiriyor. Mavi midyeler günde yaklaşık 95 litre suyu süzebiliyor. Milyonlarcasının aynı anda frene basması, kıyı suyunun berraklığını ve besin döngüsünü etkileyebilir.
Ama emin olmadığımız yer de var. Midyelerin tam olarak hangi kimyasal bileşene tepki verdiğini bilmiyoruz. Yani alarmın sesi duyulmuş ama alarm zili hangi maddeden yapılmış henüz bilinmiyor.
Aklımızda kalsın, ekosistemde küçük canlıların küçük davranışları bile büyük su kütlelerinin görünümünü değiştirebilir. Kıyı sularındaki bu küçük davranış değişimleri ekosistemi etkiliyorsa, iklim değişikliğinin yangın alanlarını büyütmesi çok daha geniş bir risk haritası çizliyor.
Bu başlıkta tonu biraz daha sakin tutalım. Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nün öncülük ettiği çalışma, Avrupa'da yanacak alanların emisyon yoluna göre ciddi biçimde artabileceğini hesaplıyor.
Düşük emisyon senaryosunda 100 yıl sonuna kadar yıllık ortalama yanma alanı bugüne göre yaklaşık %39 artıyor. Yüksek emisyon senaryosunda ise artış %192, yani neredeyse 3 kat. Bu fark iklim politikasının soyut sıcaklık hedefi değil, doğrudan yangın güvenliği meselesi olduğunu anlatıyor.
Akdeniz kıyısında yaşayan bir aile için bu grafik değil. Yazın pencereden duman kokusu girmesi, yolun kapanması, tahliye çantası hazırlama ihtimali demek.
Çalışma sıcaklık, nem ve rüzgar gibi yangını büyüten koşulların değişimine bakıyor. Riskin Güneydoğu Avrupa'dan kuzeye ve batıya genişleyebileceği belirtiliyor. Yani yangın sadece uzak ormanların meselesi demek giderek zorlaşıyor. Hava kalitesi, turizm, kırsal ekonomi ve karbon döngüsü de etkileniyor.
Burada karşı görüş gibi görünen ama aslında tamamlayıcı bir nokta var. Sadece emisyon azaltımı yetmez. Yerel yangın yönetimi de güçlenmeli. Erken uyarı, yakıt yönetimi, yerleşim planı bunlar artık belediye gündemi de olmalı.
Aklımızda kalacak cümle şu. İklim eylemi gecikirse yangınla mücadele sadece daha pahalı değil, daha zor ve daha tehlikeli hale gelir. Bu ağır tablodan sonra başımızı gökyüzüne kaldırıp Hubble'ın yakaladığı daha sakin ama merak uyandıran bir görüntüye geçelim.
Hubble uzay teleskobunun görüntülediği NGC 6723 gökyüzündeki avizeye benzetilen bir küresel küme olarak gündemde. Elimizde ayrıntı sınırlı ama benzetmenin kendisi bile bilimin hafızada nasıl yer ettiğini gösteriyor.
Küresel kümeleri çok sayıda yıldızın birbirine kütle çekimiyle bağlı olduğu eski ve kalabalık yıldız toplulukları diye düşünebiliriz. Hubble'ın yaptığı şey çıplak gözle seçemeyeceğimiz bu kalabalığı tek karede düzenli ve parlak bir yapıya dönüştürmek. Avize benzetmesi bu yüzden çalışıyor. Karmaşık veriyi zihinde tutulur hale getiriyor.
Bilimde bazen ilk kapı sayı değil görüntü oluyor. Bir çocuk gece gökyüzüne bakıp hiçbir şey seçemese de Hubble'ın karesinde orada bir şehir gibi yıldız var duygusunu alabiliyor.
Aklımızda kalsın, uzay görüntüleri sadece güzel fotoğraf değildir, merakı organize eden araçlardır. Uzak yıldız kümelerinden yeryüzünde işini büyütmek isteyen kadın girişimcilerin daha somut yolculuğuna iniyoruz.
Türk Telekom'un TOP, UNDP ve Habitat ile yürüttüğü Dijitalde Hayat Kolay projesinde yeni dönem başvuruları başladı. 13 Eylül'e kadar başvuru var. Mentörlük sonrası seçilecek 20 kadın girişimciye toplam 3 milyon TL hibe verilecek.
Burada hibeden önce mentörlük kısmı önemli. Çünkü el emeğini ya da yeni iş fikrini çevrim içi pazara taşımak isteyen biri için sorun bazen ürün değil, doğru fiyatlandırma, reklam metni, hedef kitle, nakit akışı ve pazar yeri bilgisi oluyor. 2 haftalık program bu pratik boşluklara odaklanıyor.
18 yaş üzeri kadınların başvurabilmesi de kapsayıcı. Başlıklar arasında dijital çözümler ve yapay zeka, yaratıcı endüstriler, sosyal girişim, yerel kalkınma, geleneksel el sanatları ve sürdürülebilirlik var.
Rakamlar da ölçeği gösteriyor. 2026'daki yeni dönem başlangıcından bu yana eğitim ve atölyelere 8.000'den fazla kadın katılmış. Proje 2019'dan beri 60.000'e yakın kadına dijital yetkinlik kazandırdığını belirtiyor. Bu tür programlarda başarı hibenin verildiği gün değil, işletmenin 6 ay sonra hala satış yapıp yapmadığıyla ölçülmeli.
Yani son cümle şu, dijital beceri artık güzel bir ek eğitim değil, ekonomik hayata giriş bileti. Böylece bölümü, büyük teknolojik dönüşümlerin en anlamlı sonucunun ekranda değil, insanların hayatında görüldüğü fikriyle kapatıyoruz.
Algoritmaların, aşıların, yangın modellerinin ve büyük platformların arasında günün en sade ölçüsü yine insan hikayesi. Kimin hayatı biraz daha güvenli, görünür ve mümkün hale geliyor.
Bu akşam tek bir şey yapacaksanız, sizi doğrudan etkileyen bir alanda hangi kararı otomatiğe bıraktığınızı fark edin.
Bizim için günün özü buydu. Ajans Dijital'i takip etmeyi unutmayın. Yarın yeniden görüşmek üzere.